Ayrım 2. Sayfa 17. Bu evde para sıkıntısı çekildi ama iki şeyin sıkıntısı hiç yaşanmadı. Bunların biri sevgiydi, diğeri de yemek. Boğazına düşkün bu ailede her şeyden kısılırdı ama yemekten asla. İyi niyetli, neşeli ve sevimli bir insan olan dedem acıktığında çekilmez biri olurdu. Karnı doyar doymaz da az önceki huysuz ve kavgacı adam o değilmiş gibi yumuşacık ve sevimli haline geri dönerdi. Açlık krizi durumlarında anneannem bir yandan dedemin karnını doyurmaya çalışırken bir yandan onu akla ve mantığa uygun davranmaya davet eder, öte yandan da dedemin gazabına karşı bizi korumaya alırdı. Biz de böyle zamanlarda sessizce ayak altından çekilir, ortalığa çıkmak için dedemin karnının doymasını beklerdik. Fabrikada vardiyalı çalışan dedem Ramazan ayında gece vardiyasını tercih eder, genellikle gece işe giderdi. Ramazan ayına özgü bu aylık vardiya, ev halkı hatta mahalleli tarafından da şiddetle desteklenir, bir aksilik çıkmaması ay boyunca sürmesi için dua edilirdi. Gece vardiyası demek, dedemin oruçlu olduğu gündüz saatlerinde uyuması ve bütün günü uyuyarak geçirmesi demekti. Zaten oruç tuttuğu günler iftar saatinden önce dedemin yanına yaklaşmayı anneannemden başka kimseyi göze alamazdı. Dedem iftara çok az kala uyandırılır ve böylece açlık krizleri atlatılmış, açlıktan gözü dönmüş dedemin gazabından kurtulunmuş olurdu. Yüzünü yıkayıp sofraya oturan dedeme ezanın okunduğu ya da topun atıldığını haber vermek için biz çocuklar seferber olurduk. Dedem sofraya oturur, kaşığını çorbayla doldurur ve kaşığı tutan elini ağzına yaklaştırıp başını çorba içme pozisyonunda eğerek bizim "Dede, okundu!" diye bağırmamızı bekler. Bu sahne uzadıkça hocaya kızarak "Okusana bre babam, okusana yahu!" diye yüksek sesle söylenir. Süre uzadıkça da söylenmesi hocayla ama hocanın gıyabında kavgaya dönüşürdü. Elinden kaşığı atar, kalkıp söylenerek hocayla kavgasını sürdürür, sonra yeniden oturur ve kaşığı çorbayla doldurup aynı pozisyon alırdı. Ya sabır ya Allah, okusana bre babam. Bir akşam üzeri deden eve geldiğinde evde misafirler vardı. Dedemin karnının çok acıktığını suratının renginden ve yürüyüşünden anlardık. Gelişinden ve kararmaya yüz tutmuş suratından anlaşıldığı kadarıyla dedem acıkmıştı ve felaket sert adımlarla konuk kadınlara doğru yaklaşıyordu. Dedem içeri girdiğinde misafir kadınlar hep birlikte saygıyla ayağa kalktılar. Bu saygı gösterisini "Hoş gelmişsiniz, oturun oturun rahatsız olmayın" demesini bekledikleri dedemin burnundan soluyarak doğrudan anneannemin yanına gidişini izlerken kadınlar hala ayaktaydılar. Dedem anneannemin yanına gitti ve kulağına eğilerek ama misafirlerine duyacağı şekilde "Bu hanımların oğul uşağı yok mudur? Bu saatte dışarıda ne işleri var? Niye evlerine gitmiyorlar?" dedi. Anneannem dedeme öfkeyle bakarak ağzının içinde ve kızgınlıkla "Bre Müslüman!" diye mırıldandı. Bütün bu olan biteni ayakta izleyen kadınlar suratlarında bir kızgınlık ya da kırgınlık belirtisi olmadan aksine gülümseyerek "Biz artık gidelim, Fikri dayının karnı acıkmış" dediler ve gittiler. Dedem o zamanlar herkesin Fikri dayısıydı. Sonraları herkesin dedesi oldu. O gün ve diğer bütün günler yaptıklarına ve söylediklerine kimse kırılmadı, alınmadı. Anneannem dedeme kızdığı zaman işte böyle hitap ederdi. "Bre Müslüman!" Bu hitapta mühecesin üzerine özel bir vurgu yapılırdı ve işte bu vurgu kızgınlığı, kınamayı anlatırdı. Dedem de böylesi zamanlarda anneanneme "Bre hürme!" derdi. Tabii ki hür hecesin üzerine özel bir vurgu yaparak. Biz "Bre" diye başlayan bu hitapları duyduğumuzda ortalarda pek görünmemeye çalışır, fırtınanın dinmesini, dedemin karnının doymasını beklerdik. Ciddi gözlem ve taklit yeteneği olan annemse bu tartışmaları çaktırmadan izler, daha sonra ortalık süt liman olduğunda eğlenceli ve esprili bir dille bu tartışmaları anlatır, dedemin ve anneannemin taklitlerini yapardı. Gülmekten kırılırdık. Karnı doyduğundan sevimli haline avdet eden dedem bu taklitleri keyifle izler, çoğu kez kendisi de katkıda bulunurdu. Anneannemse kafasını sallar, "Çoluk çocuğun maskarası olduk." diyerek dedeme ayıplayan ve kınayan bakışlar fırlatırdı. Bu bakışları fark eden dedem her seferinde işi tatlıya bağlamak için "Ne kızıyorsun be hürme, ben sana dünya güzeli 3 kız verdim, daha ne istiyorsun?" der ve güzellikleriyle övündüğü kızlarına sevgiyle ve gururla bakardı. Anneannem her zaman bizim koruyucumuz oldu. Annem bize sinirlendiğinde terlinin tekini bizi korkutmak için tehdit aracı olarak kullanırdı. Terlinin tekine hamle ettiği zamanlarda anneannem annemin önüne dikilir, onu durdurur, sakinleştirir ve biz de her seferinde kaçacağımız yönü çok iyi bilerek doğru anneanne limanına sığınırdık. Çocuklar çoğu kez büyüklerin tahammül sınırlarını zorlarlar. Bizim de anneannemin sabrını taşırdığımız anlar mutlaka olmuştur. Yine de o bize hep şefkatli ve sabırlı davrandı. Kötü bir davranışını ya da kötü bir sözünü hatırlamıyorum. Oysa diğer torunlarına zaman zaman sert davrandığı ve azarladığı olurdu. Ama biz onun için hep korunması gereken ve kırılmamasına özen gösterilen nadide emanetlerdik. Yaşama boyunca bize hep böyle davranacaktı. Torunları arasındaki bu ayrımcı davranışı aile içinde zaman zaman kıskançlık yaratır, müstehsi tavırlarla bizim için kıymetli torunlar deyimi kullanılırdı. Görenler beni babama, Handan'ı ise çok güzel bir kadın olan anneme benzetirlerdi. Bizi görenlerin ilk tepkisi, Fethiye babasına, Handan annesine benziyor olurdu. Bu sözlerin ne anlama geldiğini çok iyi bilirdim. Bunun anlamı Handan'ın güzel, benimse çirkin olduğumdu. Sık sık muhatap olduğum bu sözlere anneannem çok sinirlenir, beni kucağına çeker ve genellikle başımı okşayarak yüksek sesle ve sertçe, "Benim kızımın gözleri yeter" sözüyle tüm dikkatleri üzerine topladıktan sonra üstüne basa basa "Kaşla göz, gerisi söz" der, şefkatle gözlerime bakardı. Bu söyleyişte öylesine yukarıdan kınayan ve öğreten bir hava vardı ki bunun üzerine konu ya kapatılır ya da benim kaşlarımla gözlerim üzerine birkaç söz etmek zorunda kalınırdı. Çalışmaktan hiç de haz etmeyen dedem emeklilik için gereken süreyi doldurur doldurmaz emekliye ayrıldı. Henüz emekli ikramiyesini tüketmediği ilk zamanlar "ben hacca gideceğim" diye tutturdu. Ancak anneannem dedemin bu isteğini hiçbir zaman onaylamadı. Hac konusunun her açılışında anneannem "bire Müslüman, hac senin kapında" der ve bunu söylerken de göz ucuyla bize işaret ederdi. Dedem hacca gidemedi. Emekli ikramiyesinde kısa sürede yiyeceği yatırarak bitirdi. Hayatın en büyük zevki yemekti. Bol etli, tereyağlı, bol salçalı ve çok uğraştırıcı yemekler onun gözdesiydi. Kasaptan aldığı eti eve taşıtmak için çoğu kez bir hamal tutmak zorunda kalırdı. Onun değişim aracı, ölçüsü para değil etti. Et dışında kalan her şeyin fiyatını etin fiyatını endekslerdi. Yeni satın alınan bir kazağın fiyatıyla kaç kilo et alınacağını hesaplar ve mahrum kalınan et miktarı onu çoğunlukla mutsuz ederdi. "Bu gömleğe kaç lira verdin?" Verilen cevap üzerine gömleğin fiyatıyla kaç kilo et alınacağını hesap eder ve "vah vah, parayı çula çaputa yatırıyorsunuz, yazık değil mi? O parayla şu kadar et alınırdı" diye hayıflanırdı. Ya da bize şöyle kınardı. "Bu ayakkabıya o kadar para vereceğine 5 kilo et alsaydın yeseydik daha iyi olmaz mıydı?" Başka il ve ilçelerden gelen misafirlere alel usul "nasılsınız, iyi misiniz" gibi hal hatır sorusundan sonra gelen ilk soru "orada etin fiyatı kaç para" olurdu. "Bilmiyorum" cevabı dedemi hem çok kızdırır hem de bu sorunun cevabının bilinmemesini aklı almazdı. "Yahu insan yaşadığı yerdeki etin fiyatını nasıl bilmez?" Gittiğimiz yerdeki et fiyatını öğrenmek zorundaydık. Dönüşümüze karşılaşacağımız soru belliydi. "Orada et kaç para?" Bu nedenle her nerede olursak olalım, etin oradaki fiyatını öğrenir, bunu unuttuğumuz zamanlarda ise dedem sorduğunda onu yanıtsız bırakmamak için yalan söylemeyi göze alır, uydururduk. Çoğu kez kötüye kullanılmasına ve aldatılmasına rağmen insanlara güvenini hiç kaybetmeyen dedemi saf bulan bazı satıcılar kimi zaman ona "ağzından girer burnundan çıkar, bozuk bir mal, örneğin kokmaya yüz tutmuş koca bir but" kakalarlardı. Bu bozuk ve kokmuş mallar eve geldiğinde evde yine "bre" ile başlayan sert tartışmalara neden olur. Sonunda dedem kandırıldığını kabul eder ancak satın aldığı malı geri götürmeye yüzü tutmazdı. Diğer pek çok sorun gibi bu sorunu çözmek de anneanneme düşer. Anneannem bozuk malla birlikte fırtına gibi evden çıkar, çarşının yolunu tutardı. Çarşıda satıcıyı bulur, onu yaptığından ötürü bir güzel azarlar, malı iade ederdi. Anneannemin koltuğunun altında bir eşya ya da elinde bir çantayla çarşı yolunda hızla ve öfkeyle yol aldığını gören mahalleli kıs kıs güler, anneme "Fikri dayı yine ne almış?" diye sorardı. Annem ve bazı genç komşu kadınlar mahalledeki diğer olaylar gibi bu son olayı da makaraya sararlar. Onlar için gece oturmalarında taklidi ve sohbeti yapılacak yeni konular çıkmış olurdu. Bir gün dedem büyük bir sepet üzümle çarşıdan geldi. Anneannem sepetteki üzümlere şöyle bir baktı ve dedeme, "Bu üzümlerin canı çıkmış, bunlar yenmez. Nereden aldınsa götür ver," dedi. Dedemse her zaman olduğu gibi üzümlerin geçmiş olduğunu başlangıçta kabul etmedi. Anneannemin kendisine haksızlık yaptığını, satın aldığı üzümün çok güzel olduğunu göstermek için sepetten bir salkım üzüm alıyor, ancak elini kaldırırken üzümlerin hepsi sepetin içine dökülüyor ve elinde sadece üzümün çöpü kalıyordu. Biz her zamanki gibi bu sahneyi diğerleri gibi uzaktan izliyor ve sessizce gülüyorduk. Dedem sepetin içinden arada bir taneleri dökülmeyen bir salkım üzüm buluyor, onu kaldırıp "Hey maşallah, üzüme bakın," diyerek önce anneanneme sonra bize gösteriyor. Ancak bundan sonra eline aldığı ikinci salkım bir öncekine hiç benzemiyor, onu hayal kırıklığına uğratıyor. Umut'la kaldırdığı bu salkımdan yine sadece elinde bir çöp kalıyordu. Çöpü hızla bir kenara koyup elini yeniden sepetin içine daldırıyordu. Sepet içinde giriştiği uzun sondaj çalışmalarından sonra dedem üzümün kötü olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Gösterisine son verdi ve yine hep yaptığı gibi olay mahallini uzun süre ortalıkta görünmemek üzere sessizce terk etti. Bundan sonra iş başa düştüğünden anneannem elindeki işi bıraktı, sepeti alıp çarşının yolunu tuttu. Anneannem sadece bu konuda değil, diğer pek çok konuda becerikli, çözümleyici ve tez canlı olduğundan dedem ona böylesi durumlarda hayranlıkla karışık "Seher Çavuş" diyerek takılırdı. Annem ise hareketliliğini ve çalışkanlığını nitelemek için ona Fırtına Hoca adını takmıştı. Elinden gelmeyen iş yok gibiydi. Onu dedemin sigaralarını sarıp gümüş tabakaya yerleştirirken, soğuk algınlığında dedemin sırtına bardak çekerken, nazara geldiğini düşünenlere kurşun dökerken, eskimiş kumaş parçalarını renk ve biçim ahengi içinde birleştirecek örtüler, seccadeler yaparken, beş şişle çorap ya da eldiven örerken görebilirdiniz. Anneannemin yemekleri de çok meşhurdu. En zor ve uğraştırıcı yemekler onun elinde lezzetin doruklarına çıkar, yiyenler anlata anlata bitiremezlerdi. İçli köftesi, kaburga dolması, maden köftesi, hlorik, Ermenice'de glorik kelimesi yuvarlak anlamına geliyor. Ekşisi, eşkili dolması, kibe mumbarı ve kibe kuduru, dolaması, meftunesi çok güzel olur. Onun yemeklere kattığı lezzete kimse yetişemezdi. Onun elinden kibe mumbar yemeden öbür tarafa gitmek olmazdı. Kızlarına da elini verdiği söylenir. Bu söz annem ve teyzelerimin yemeklerinin de en az annelerinin yemekleri kadar lezzetli olduğunu anlatmak için kullanılırdı. Anneannem yemeklerindeki lezzetin sırrını şöyle anlatırdı. Bir yemeğin lezzetli olması için malzemeden kısmayacaksın. Etini, yağını, salçasını bol bol koyacaksın. Yani malzemeye kıyacaksın. Sonra yemeği ateşe koyup unutmayacaksın. O yemekle sen de ağır ağır pişeceksin. Kızları, torunları, komşuları, ahbapları ondan yemeklerin tarifini isterlerdi. Onu sık sık işinden zevk alan bir öğretmen edasıyla kızlarına, komşularına, ahbaplarına yemek tarifi verirken görürdük. Bazı tarifleri o kadar çok dinledik ki artık ezberledik. Meftune tarifi bugünkü gibi aklımda. Meftune bizim oralarda çok sevilen, yanında şehriyeli bulgur pilavıyla yenen bir patlıcan yemeği. Anneannem bu yemeği şöyle anlatırdı. Kasaptan bir şakka yağlı çepiçete alacaksın. Etten bir tike bile ayırmayıp hepsini hiç bölmeden tencerenin altına yerleştireceksin. Bunu söylerken eliyle de etin tencere altına nasıl yerleştirileceğini gösterirdi. Etin üstüne patlıcanı güveçlik doğrayacaksın. Üstüne iki tane iyice olmuş domates, iki yeşil isot doğrayacaksın. Sonra hazırladığın sumak suyunu hepsinin üstüne bolca dökeceksin. Harlı ateşte iki taşım kaynadıktan sonra ateşi kısacaksın. Tencereyi ateşten indirmeden 15 dakika önce içine bir küçük tasla soğuk su dökeceksin ki et yağını kussun. Meftune yemeği piştikten sonra servisine de özel bir önem verilirdi. Sarımsak ve yeşil biber birlikte dövülerek hazırlanmış özel meftune yemeği sosu, yemekler tabaklara konduktan sonra üzerine dökülürdü. Sonra tabaklar ince kıyılmış maydanozla süslenirdi. Meftune yemeği tereyağlı, şehriyeli bulgur pilavının yanında sofraya getirilirdi. Çocukluğumda iştahımın olduğu bir günü hatırlamıyorum. Yemeğe içmeye bu kadar düşkün bir ailede yemek benim için işkenceydi. O günlerde reddettiğim yemeklerin lezzetini yıllar sonra fark edecek ve o zamana kadar neler kaybettiğimi yıllar sonra anlayacaktım. Ama çocukluğum yemek saatlerinden nefret etmekle geçti. Annem bana zorla yedirmeye çalışır ve bir muharebe halini alan sofra saati sonunda annemin bağırıp söylenip eline terliği almasıyla sona ererdi. Ben yine kaçacağım yönü iyi tayin ederek anneanneme sığınırdım. Anneannem büyük bir sabırla tek talep ettiğim yemek olan çay, peynir, ekmek üçlüsünü hazırlar, önüme getirirdi. Bize karşı çok sabırlıydı, çok duyarlıydı. Aslında biz üçümüz de sınırlarımızı bilen çocuklardık. Ancak zaman zaman bazı şeyleri dile getirmesek de çok isterdik. İşte böyle durumlarda anneannem isteklerimizi sezer, elinden geldiğince bizi memnun etmeye çalışır, bizi nazlar, dizine yatırır, sırtımızı pışpışlardı. Handan'la Haluk ise anneannemin memelerini paylaşmışlardı. Anneannem oturur oturmaz üstüne tırmanır, pörsümüş memeleriyle oynamaya başlarlardı. Sabırla onların bu oyundan bıkmalarını bekler, hiçbir zaman onların bu isteklerini geri çevirmezdi. Mutsuz olduğumuz günlerde bize meşhur masalı Pizez Bacı'yı anlatırdı. İlk olarak çocuklarına, şimdi bize anlattığı bu masalı daha sonra da torunlarının çocuklarına anlatacaktı. Soğuk kış gecelerinde anneannemi soba başında yakalar ve hep birlikte ondan Pizez Bacı'yı anlatmasını isterdik. Anneanne, hadi bize Pizez Bacı'yı anlat. Pizez Bacı nedir anneanne? Pizez Bacı kanatlı kara Fatma'dır derdi. Pizez Ermenice bir kelime. Kın kanatlı sinek cinsleri için kullanılıyor. Ve başlardı anlatmaya. Pizez Bacı'nın çamaşırları kirlenmiş. Dereye çamaşır yıkamaya giderken karşısına kirpi çıkmış. Kirpi Pizez Bacı'ya, "Pizez Hanım, benimle evlenir misin?" diye sormuş. Pizez Bacı da kirpiye, "Kızınca beni döver misin?" diye sormuş. Kirpi, "Döverim." demiş. "Peki neyle döversin?" diye sormuş Pizez Bacı. Kirpi de, "Dikenlerime batırırım." demiş. Bunun üzerine Pizez Bacı kirpinin evlenme teklifini geri çevirmiş. Dereye doğru yürümesine devam etmiş. Yolda kediyle karşılaşmış. Kedi de Pizez Bacı'ya evlenme teklif etmiş. Pizez Bacı kirpiye sorduğu soruyu bu kez kediye sormuş. "Kızınca beni neyle döversin?" Kedi, "Beni kızdırırsan seni tırmalarım." diye cevap vermiş. Bu cevap üzerine Pizez Bacı kedinin evlenme teklifini de geri çevirmiş ve yoluna devam etmiş. Bir süre sonra karşısına Sıçan Bey çıkmış. Sıçan Bey de Pizez Bacı'ya, "Benimle evlenir misin Pizez Hanım?" demiş. Pizez Bacı Sıçan Bey'e de sormuş. "Kızınca beni neyle döversin?" Sıçan Bey kuyruğunu göstererek, "İşte bu küçük ve yumuşacık kuyruğumla." demiş. Pizez Bacı, "Bunun kuyruğu yumuşaktır, acıtmaz." diye düşünerek Sıçan Bey'in evlenme teklifini kabul etmiş ve çamaşırları yıkamak için birlikte dere kenarına gitmişler. Bir süre sonra uzaktaki bey evinden müzik sesi duyulmuş. Bey evinde düğün olduğunu, düğünde davetlilere ziyafet çekileceğini bilen Sıçan Bey, "Ben bey evine koşarak gideyim, biraz yiyecek alıp geleyim. Zaten acıktık, karnımızı doyurduktan sonra çamaşıra devam ederiz." demiş. Ve yiyecek bir şeyler bulup getirmek üzere dere kenarından uzaklaşmış. Koşarak gittiği evde kazanlar dolusu yemeği, müziği, eğlenceyi gören Sıçan Bey, Pizez Bacı'yı hemen unutmuş. Yemeğe, içmeye, eğlenceye dalmış. Pizez Bacı ise çamaşırları yıkamış, tokaçlamış, dereden bir tas su almak için eğildiği sırada suya düşmüş ve bir türlü kurtulamamış. Bu sırada bey evine gitmekte olan atlı bir grup, atlarına su içirmek için dere kenarında mola vermişler. Atlar dereden su içerken derinden derine bir ses duymuşlar. Şöyle diyormuş Pizez Bacı, "Atlılar, atlılar, cebi dolu tatlılar, bey evine varasız, Sıçan Bey'i göresiz, Pizez Hanım dereye düşmüş, durmasın gelsin." Atlılar sesi duydukları halde etrafta kimseyi görememişler. Sesin nereden geldiğini anlayamamışlar. Bir süre sonra bey evine doğru yola çıkmak zorunda kalmışlar. Bey evine vardıklarında derenin kenarında duydukları sesi anlatmışlar. Atlıların anlattıklarını Sıçan Bey de duymuş. Unuttuğu karısını hatırlamış ve bey evinden çıkarak dere kenarına koşmuş. Dere kenarında Pizez Bacı'yı bulan Sıçan Bey ona, "Ver elini çekerek," demiş. Pizez Bacı Sıçan Bey'e çok kırıldığından, "Ben senden küselek," diye cevap vermiş. "Ver elini çekerek, Ben senden küselek. 3 gün gittin Lingling'e, ben de senden Küsling'e. Küsling'e'ye baslinge diyen Sıçan Bey, bir top çamur alarak Pizzez Bacı'nın üstüne atmış ve gitmiş. Çocukları, torunları, torunlarının çocukları bu masalı dinleyerek ve onu çocuklarına anlatarak büyüdüler. Sanırım bu masal içeriğinden bağımsız tekerlemeleriyle hoşumuza gidiyordu. Ver elini çekerek, ben senden küselek. Babam öldükten sonra hiç oyuncağım olmadı. Oyuncağım olsun diye bir isteğimdi. Ama bir müzik aletimin olmasını bu isteğimi dile getirmesem de hep çok istedim. Akranlarım evcilik oynarken ben bulduğum tahta parçasının üzerine teller gerer, onlardan farklı sesler çıkarmaya çalışırdım. Bazen tellerin yanında çeşitli kalınlıkta lastikleri de tahtanın üzerine gerer, bunların gerginliklerini çıkan sese göre ayarlardım. Sonra bir gün Mahmut dayım, küçük dayıma, Mesut dayıma bir mandolin aldı. Mesut dayım o sırada Diyarbakır'da yatılı okulda okuyordu ve mandolini yanında götürdü. Tatili 4 gözle beklemeye başladım, Mesut dayım eve gelecek diye. Tabii en çok mandolini getireceği için. Mesut dayım tren gelir hoş gelir türküsünü öğrenmişti ve eve geldiğinde bize bunu çaldı. Bütün dikkatimle onu izledim. Sonra elime mandolini aldım ve bu türküyü ondan duyduğum gibi çalmaya başladım. Mandolini elime alır almaz nasıl çalabildim bilmiyorum ama ev halkı bunu görünce mandolinin bana bırakılmasına karar verdi ve böylece bir mandolinim oldu. Artık bulduğum her fırsatta mandolin çalıyor, nota bilgim olmadığı halde bildiğim, duyduğum bütün şarkıları mandolinle çıkarıyordum. Handan güzel sesiyle şarkı söylerken Haluk ters çevirdiği boş bir vita yağı kutusuyla tempo tutuyor, ben de mandolinle onlara eşlik ediyordum. Hane halkının sevdiği şarkıları gündüz çalışıyor, geceleri de onlara konserler veriyorduk. Annem, teyzelerim, kardeşlerim hepimiz şarkı söylemeyi çok severdik. Annemin, teyzelerimin sesleri de hatırı sayılır ölçüde güzeldi. Ben çalardım, onlar söylerlerdi. Herkes söylerdi ama anneannemin şarkı söylediğine hiç tanık olmadım. Hiçbir şarkı ya da türküyle sesiyle katılmaz fakat bazen birini beğendiğini eliyle tempo tutarak belli ederdi. Müziğe yatkınlığımı takdir eder, takdir ettiğini de sen bizim tarafa benziyorsun sözleriyle ifade ederdi. Okulu da fena bir öğrenci değildim. Eve getirdiğim karneleri gördüğünde çok sevinir ve genellikle şöyle derdi. Zaten sen ve Mahmut dayın bizim tarafa benziyorsunuz. O zamanlar bana anneannemin beğenisinin ifadesi oluşu dışında hiçbir şey ifade etmeyen bu sözlerle anneannemin neyi kastettiğini yıllar sonra anlayacaktım.